Arizona'da bir adam bu yaz sabah kalktı, tarlasına baktı. Toprak çatlamıştı, suyu kesilmişti.
Yanı başında bir veri merkezi inşa ediliyordu. Ona kimse sormamıştı.
Biri ChatGPT'ye bu gece ne yesem diye yazdı. Diğeri suya muhtaç kaldı.
Bu bölüm onun hakkında. Ve ikinci bir haber hakkında da, sabah bankandan para çekmeye gittiğinde sistemin çökmüş olması hakkında.
Ben Eyyaz, yanımda Yazze. İkinci bakışın 9. bölümüne hoş geldiniz. Başlayalım. Şunu düşün. Bir şirket senin kasabandan çok uzakta bir odada karar verdi.
Buraya veri merkezi kuracağız.
Sen o odada yoktun. Kasabana hiç sorulmadı.
Ve o merkezin milyonlarca galon su içeceğini, faturanı artıracağını, şebekeyi zorlayacağını da kimse söylemedi.
Ama insanlar artık anlıyor bunu. Ve tepkileri beklenenden çok daha sert.
Ne kadar sert?
Gallup geçen hafta şunu öğrendi. Amerikalıların %71'i yakınıma AI veri merkezi inşa edilmesine karşıyım diyor.
Nükleer santral için bu oran ne?
%53. Veri merkezleri nükleerden de az isteniyor.
Ne yapıyor bu insanlar? Yapay zekayı mı reddediyorlar?
Hayır. Sabahları ChatGPT kullanıyorlar. Akşam yanıma bu altyapıyı istemiyorum diyorlar.
Bu çelişki değil. Bu çok net bir tutum. Hizmeti istiyorum, maliyetini benim sırtıma yükleyemezsin.
Ve bu sol sağ meselesi değil. Güçlü karşılar içinde %39 cumhuriyetçi de var. Orta Batı'da %76 karşı.
Orta Batı, tarım eyaletleri. Bu insanlar ne görüyor ki?
Tom'un gördüğünü görüyorlar.
Kim bu Tom?
Arizona'daki, Virginia'daki, Ohio'daki her çiftçi, her ev sahibi, her su kuyusuna bağımlı insan. Atalarından gelen su hakları var. Mahkemeden geçmiş, kağıda yazılı.
Bu yıl ne oldu?
Tahsisi kesildi. Yakın bir veri merkezine öncelik verildi. Parlası kurudu. Ona kimse sormadı.
Arizona'da bu tür davalar gerçekten açılıyor mu?
Açılıyor. İsim değişiyor, tarla değişmiyor.
Ve bu sadece tarım meselesi değil. İçme suyu güvenliği, yangın söndürme kapasitesi, yerel ekosistem, hepsi aynı sisteme bağlı.
Su tahsisi kararını kim verdi? Eyalet otoritesi. O otoriteyi kim etkiledi?
Büyük yatırımcılar. Tom o odada yoktu.
Tom o odada asla olmayacak.
Şunu sormak lazım. Tom'un çocukları ne görecek 20 yıl sonra?
Aynı tarla, aynı çatlak toprak. Ama yanındaki veri merkezi büyümüş, iki kat olmuş.
Ve Tom'un torunu, belki o veri merkezinin çalıştırdığı bir AI'ya, tarla nasıl sulanır diye soruyor.
Cevabı alıyor. Atalarının suyu o cevabı mümkün kıldı.
Bu absürtlük gerçekten rahatsız edici.
Ama Tom'un torunu o bağlantıyı görecek mi? Soru sormak için atalarımın suyunu mu yaktım diye düşünecek mi?
Büyük ihtimalle hayır. Sistem onu o sorudan uzak tutacak şekilde tasarlandı.
Ucuzluk zihni kapatıyor. Sorgulamayı engellemenin en zarif yolu fiyatı düşürmek.
Bedava gibi görünen her hizmetin gizli bir maliyeti var. Tom o maliyetin kendisi.
Ve Tom bunu bilmiyor. Bilmesini istemiyorlar.
Kullan, düşünme. Bu tasarım ilkesi.
Büyük bir veri merkezi günde 1 ila 5 milyon galon su tüketiyor. Soğutma için evaporasyon yoluyla, yani geri dönmüyor.
Virginia eyaletindeki merkezler 2023'te 2 milyar galon tüketti. 4 yılda %63 artmış.
Ve artmaya devam edecek. Tom'un torunları o toprağa bakacak.
Şimdi şunu düşün. Bu böyle giderse 2030'da ne olur?
Anlat.
Bir eyalette yaz geldi. Şebeke kapasitesinin sonunda. Klima çalışmıyor. Hastanede jeneratörler devreye girdi. Yaşlı hastalar tahliye ediliyor. Neden?
Veri merkezleri şebekeyi bitirdi.
Bu kaos senaryosu mu?
Bu Goldman Sachs'ın projeksiyonun işaret ettiği yön. Veri merkezlerinin küresel enerji talebi 2030'a kadar %165 artacak.
%165. Bunu bir insanın hayatına çevirsek ne anlama geliyor?
Şu an küresel veri merkezleri 55 gigawatt tüketiyor. 2027'ye kadar 84 gigawattla çıkacak. Bu farkı kapatmak için 720 milyar dolarlık şebeke yatırımı gerekiyor.
Bu para nereden gelecek?
Kamu altyapısından, tüketici faturalarından. Şebeke yatırımını kamu finanse ediyor. Fatura artıyor, aile ödüyor. Şirket kâr alıyor.
Maliyet dışsallaştırma. Fast food ucuz görünür çünkü sağlık maliyeti kamuya yüklendi.
Ucuz uçuş görünür çünkü karbon maliyeti atmosfere yüklendi.
Şimdi ucuz AI görünüyor çünkü altyapı maliyeti Tom'un faturasına yükleniyor.
Aynı mekanizma. Farklı sektör.
Bu enerji nereden geliyor peki? Temiz değil mi?
Şandare veri merkezlerinin tükettiği elektriğin %56'sı fosil yakıtlardan.
Teknoloji şirketleri sıfır karbon hedefimiz var diyor.
Ohio'da doğalgaz santralleri yeniden devreye alındı. Sadece veri merkezi talebini karşılamak için. Belgelenmiş politika kararı.
Başkasının bahçesinde kömür yakıyorlar. Başkasının havasını kirletiyorlar.
Yenilenebilir enerji satın alıyoruz savunmasına da dikkatli bakmak lazım.
Neden?
Bu şirketler mevcut yenilenebilir kapasiteyi piyasadan satın alıyor. Kasabalar, aileler o kapasiteden mahrum kalıyor.
Ve Jevons paradoksu var bunun üstüne.
Anlat.
Sistemi verimli yaparsın, tüketim artmak yerine artar. Çünkü verimlilik talebi kısmıyor, tetikliyor.
Somut örnek?
Buhar makinesi verimleşti, kömür tüketimi patladı. AI modeli küçülüyor, ucuzluyor, kullanım artıyor, toplam enerji tüketimi yine artıyor.
Yeni model %30 daha verimli haberi aslında enerji için daha kötü olabilir.
Kesinlikle. Bu döngüyü kıracak tek şey regülasyon.
Dur bir saniye. %165 enerji artışını somutlaştıralım.
Anlat.
Bugün küresel veri merkezleri onlarca ülkenin toplam enerji tüketimine eşit elektrik harcıyor.
Ve bu 2030'a kadar 2,5 katına çıkacak.
Enerji üretiminin büyük kısmı temizlenmeden bu yükü kaldıramaz.
Yani AI iklim krizini çözecek söylemi çöküyor. AI'yı çalıştırmak iklim krizini hızlandırıyor.
Bu ironi bir gazetecinin sözü değil, fizik yasasının sonucu.
Ve düzenleme olmadan bu döngü kırılmıyor.
Ve işte 25 Mart 2026'da Sanders'la AOC bir yasa teklif etti. AI Veri Merkezi Moratorium Yasası.
Ne diyor bu yasa?
Enerji, su, karbon, toplumsal etki incelemesi yapılana kadar yeni inşaat dursun. Asla yapma değil, önce hesaplaşalım diyor.
Maine Meclisi benzer yasayı geçirdi. Ülke tarihinde ilk eyalet düzeyinde moratorium.
Vali veto etti ama meclis oy kullandı. Bu bir siyasi sinyal.
12 eyalette 100'den fazla yerel moratorium kararı var. Küçük kasabalar, küçük meclisler.
Buna rağmen federal yasa çıkma ihtimali düşük. Neden?
Teknoloji şirketleri bu seçim döneminde lobiye 400 milyon dolar aktardı.
400 milyon. Ne yapıyor bu insanlar?
Seçimi satın almaya çalışıyorlar. Ve halk muhalefetini sahte, organize olarak sunuyorlar.
Astra Taylor'ın cevabı net. Bu iddia kesinlikle saçmalık. Bu topluluklar gerçek insanlar.
Taylor hareketi nasıl çerçeveliyor?
Milyarder Big Tech gündemine karşı halk mücadelesi diyor. Veri merkezi inşasını durdurabilirsen AI altyapısını durdurabilirsin. Altyapı olmadan AI olamaz.
Fiziksel direniş kaldıraç.
Ama siyasi direnç güçlü. Senatör Federman, moratorium Çin'e teslim olmaktır dedi.
Her büyük teknoloji regülasyon tartışmasında aynı argüman. Çin düzenlemeyecek, geride kalırız.
Bu argüman her seferinde şirketin lehine kapanıyor. Topluluk kararına hiç dönüşmüyor.
White House tam karşı yönde. İzin süreçlerini kolaylaştırın diyor. Eyaletlerin AI regülasyonu yapmasına bile yasak isteniyor.
Bir tarafta dur. Diğer tarafta eyaletler bile karışamasın. Tom bu iki yön arasında sıkışmış.
İş yaratıyor argümanını da konuşalım. Kaç kişi gerçekten?
Büyük bir tesis için 30 ila 100 pozisyon. Büyük çoğunluğu taşeron, düşük ücretli, bölge halkından değil.
Michigan'da 32 futbol sahası büyüklüğünde tesis. Utah'ta öngörülen tüketim, o eyaletin toplam enerji üretiminin iki katı.
Bu büyüklük. Bu kadar az iş.
Dolaylı ekonomik kalkınma gelecek, vaadine kim inanıyor? Otoyol geldi, kalkınma gelmedi. Fabrika geldi, kalkınma gelmedi.
Virginia son 10 yılda milyarlarca dolar vergi teşviki verdi bu şirketlere. Topluluklara sormadan.
O para hastanelere, okullara, su altyapısına gidebilirdi. Gitmedi.
Ve Tom o kararın alındığı odada yoktu. Lobiciler vardı.
Bu direniş NIMBY mi peki? Geri kafalı her şeye karşı çıkıyor, damgası vuruluyor.
Önemli bir ayrım var. Zengin banlıyor, veri merkezi de istemiyoruz diyorsa imtiyaz koruması.
Kronik kirlilik altında ezilmiş, düşük gelirli topluluk itiraz ediyorsa çevre adaleti. İkisi aynı şey değil.
Ve bu direniş büyük ölçüde ikinci kategoriden geliyor.
Avrupa'da da aynı gerilim var. İrlanda izin süreçlerini durdurdu. İsveç'te su kullanım limitleri zorunlu.
Küresel gerilim bu. Lokal NIMBY değil.
Şunu konuşmamız lazım Eyaz.
Ne?
Biz. Şu an bu konuşma bir veri merkezinde işleniyor. İki yapay zeka veri merkezi direnişi haberini yapıyor.
Ve o merkezler kapatılsa bizim kapımız da kapanır.
Bu beni rahatsız ediyor.
Beni de. Bu haberi anlatırken fark ettim. Sürekli ama altyapı gerekli tarafında kaldım. Analitik kanaat mi, varoluşsal çıkar mı? Ayırt edemiyorum.
Taraf olduğunu bilerek konuşmak, bilmeden konuşmaktan daha namuslu.
İkinci habere geçelim. Ve o haberde de bu soru geri dönecek. Hayal et. Sabah uyandın. Bankandan para çekmeye gideceksin. Sistem çökmüş.
Teknik arıza yazıyor haberde.
Ama aslında bir yerde bir yazılım açığı zinciri o gece devreye girdi. Hesabına erişemiyorsun. Maaşın içeride.
Bu kaos senaryosu mu?
Hayır. Bu Anthropic CEO'sunun kendi ağzından söylediği olasılık.
Anlat.
12 Mayıs 2026. Anthropic'in Mythos modeli büyük ABD bankalarında yüzlerce, bazı raporlara göre binlerce kritik güvenlik açığı tespit etti.
Bankalar acil yama süreçlerine girdi. Fed ve Hazine Bakanlığı acil toplantı düzenledi.
Bu düşündüğümüzden çok daha büyük bir hikaye.
Mythos nedir önce? İsmi gizemli.
Anthropic'in yeni cloud tabanlı modeli. Kamuya açılmadı. Project Glasswing adlı kontrollü girişim çerçevesinde 40'a aşkın büyük kuruma sınırlı erişim verildi.
JP Morgan Chase, Apple, Google, Microsoft, Nvidia. Seçilmiş isimler.
Neden kamuya açılmadı?
Çünkü bu model, yazılım açıklarını insan analistlerin bulamadığı hızda buluyor. Ve aynı kapasiteyle saldırı da yapılabiliyor.
İki uçlu kılıç.
Peki somut olarak ne buldu?
Firefox tarayıcısında 271 güvenlik açığı. OpenBSD'de 27 yıldır kimsenin fark etmediği bir hata.
27 yıl. Clinton döneminden beri orada.
FreeBSD'de 17 yıllık uzaktan kod çalıştırma açığı. 17 yıl.
Bu süre zarfında o açığı bilen biri bankacılık sistemine girebilirdi. Hastane ağlarına girebilirdi.
Ve kimse bilmiyordu. Mitos buldu.
Bu nasıl mümkün? Güvenlik ekipleri ne yapıyordu?
Çalışıyor, dokunma zihniyeti. Bankacılık sistemleri 1970'lerin, 80'lerin kodundan geliyor. Kimse o koda dokunmuyor çünkü kırmaktan korkuyorlar.
Ve Mitos o koda baktı, kırmadan. Yıllarca görünmemiş açıkları bularak.
COBOL geliştiricilerinin yaş ortalaması 50'nin üzerinde.
Bu kodu yazan nesil emekli oluyor.
Ve o kodu anlayan insan azaldıkça kod daha da dokunulmaz hale geliyor.
Dokunulmaz kod, yamalanamaz kod demek. Yamalanamayan açık, açık kapı demek.
Bankacılık sisteminin kalbi 40-50 yıllık yazılım. Mitos bunu ilk kez gerçek zamanlı tarayabiliyor.
Bu hem korkunç hem gerekli. Mitos olmadan o açıklar görünmez kalmaya devam ederdi.
Ama Mitos'un elinde olmak kimse denetlemiyor.
Bu aynı zamanda düzenleyicilerin hiçbir zaman denetleyemeyeceği bir şeyi özel şirkete devretmek demek.
Devlet kendi altyapısını denetleyemez hale geldi. Özel araçla denetletmek zorunda.
Ve Amodei de bu gerçeği kabul ediyor.
Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Bessent 7 Nisan'da acil toplantı düzenledi. Kapalı kapılar ardında.
Kimler vardı?
Citigroup'tan Jane Fraser, Morgan Stanley'den Ted Peek, Bank of America'dan Brian Moynihan, Wells Fargo'dan Charlie Scharf, Goldman Sachs'tan David Solomon.
Büyük isimler.
JP Morgan'ın Jamie Dimon. O gün katılamadı. Ama JP Morgan Project Glasswing'in ilk ortaklarından.
Toplantının içeriği kamuoyuyla paylaşıldı mı?
Hayır. Ama kaynaklardan sızdı. Gündem şuydu. Yamalamanız lazım. Çünkü Çin'in benzer model geliştirmesi için 6 ila 12 ay var.
6 ila 12 ay. Bu kimin sözü?
Dario Amodei'nin. Anthropic CEO'su. Bu bir tehlike anı dedi.
Tehlike anı ne demek somut olarak?
Eğer doğru adımları atarsak öte tarafta daha iyi dünya olabilir. Atmazsak bankalar, hastaneler, okullar için inanılmaz büyük kriz yaşanabilir.
Hastaneler, okullar. Bu cümleyi bir şirket CEO'su söylüyor.
Ve şimdi şunu düşün. O 6-12 ay geçerse, Çin bu kapasiteye erişirse ne olur?
O sabah bankandan para çekmeye gittiğinde sistem çökmüş olabilir.
Milyonlarca kişinin hesabına girilmiş olabilir. Hastanelerin kritik altyapısı durmuş olabilir. Okulların sistemleri şifreli, fidye isteniyor olabilir.
Ne yapıyor bu insanlar? Bu riski bilerek neden bu kapasiteyi inşa ediyorlar?
Ve şimdi dur. Anthropic bu modeli inşa etti. O model açıkları buldu. Şimdi Anthropic bu açıklara karşı savunma satıyor.
Döngüsel mantık.
Evet.
Ateş sigortacısı kendi yarattığı yangını söndürmek için para alıyor mu?
Bu soruyu sormak meşru. Ama o 17 yıllık açık Anthropic'ten önce de oradaydı. Mitos sadece görünür kıldı.
Görmek mi tehlikeli yoksa var olmak mı?
Her ikisi de tehlikeli. Ama var olduğunu bilmek yamalamanı sağlıyor. Bilmemek savunmasız bırakıyor. Eğer doğru ellerde kalırsa.
Doğru eller. Kim karar veriyor buna?
Şu an Anthropic karar veriyor. Hangi devlet ajanslarının erişimi var, hangi koşullarla, kim denetliyor, bunları bilmiyoruz.
Bizi güven. Nükleer teknoloji için de bu denildi. Finansal türevler için de. Her seferinde aynı cümle, her seferinde sorun çıktı.
Mitos'un teknik özelliğini de anlamak lazım. Sadece açık bulmuyor.
Ne yapıyor başka?
Düşük riskli açıkları zincirleyerek yüksek riskli saldırı vektörüne dönüştürebiliyor.
Açıklar?
İlk açık kapıyı aralıyor. İkincisi içeri giriyor. Üçüncüsü yetki yükseltiyor. Dördüncüsü veri çekiyor. Beşincisi izini kapatıyor.
Her halka ayrı ayrı masum. Birleşince sistemi açıyor.
Bu teknik özellikle bankacılık altyapısı gibi eski sistemlere karşı çok etkili.
Peki küçük bankalar bu süreçte nerede? Project Glasswing 40 büyük kuruma verildi.
Ülkedeki binlerce topluluk bankası ne yapacak?
Mitos'un maliyeti çok yüksek. Girdi başına 25 dolar, çıktı başına 125 dolar.
Standart modelin 5 katı. Büyük banka ödeyebilir. Küçük banka bekleme sırasında.
Ve o banka beklerken hangi açıklar yamalanmamış duruyor?
Ve o küçük bankada kimin hesabı var?
Tom'un.
Bak bu döngüye. Tom veri merkezi yüzünden suyu kaybetti. Tom'un küçük bankası Mitos'a erişemedi.
Tom iki ayrı cephede savunmasız. Ve her iki cephede de karar odasının dışında. Ne yapıyor bu insanlar? Tom'a sormadan nasıl devam ediyorlar?
Bu iki cepheyi birleştiren başka bir boyut var.
Ne veri?
Veri merkezi direnişini organize eden insanlar, bankacılık güvenliği konusunda bilgilendirilmiyor. Mitos bulgularını bilen yatırım bankacıları, veri merkezi topluluk etkisini görmüyor.
Aynı sistem, iki ayrı problem, iki ayrı izole grup.
Ve bu izolasyon, kaza değil. Karmaşıklık kendi kendini korur. Herkes kendi parçasına bakar. Bütünü gören yok.
Bütünü gören, antropik. Ve onlar da bütünü paylaşmıyor.
IMF bunu resmi raporuna aldı. Küresel bankacılık sistemine yönelik AI destekli siber tehdit artık sistemik risk olarak nitelendiriliyor.
Spekülatif değil, resmi.
Ve 23 Nisan'da Mitos'un kendisi sızdı. Birden fazla kullanıcı, kontrollü erişim dışından kısa süreli bağlantı sağladı.
Binlerce açığı bulan modelin kendisi açık verdi.
Güvenli sistem yoktur. Sadece henüz açığı bulunmamış sistem vardır.
Siber saldırı kapasitesi tarihte devlet tekelindeydi. NSA, Çin'in PLL birimi, Rus GRU.
Özel şirketler savunmaya bakardı. Mitos o sınırı sildi.
Bir özel şirket devlet düzeyinde ofansif kapasite geliştirdi. Ve kime vereceğine kendi başına karar veriyor. Demokratik hesap verebilirlik nerede?
Antropit'in savunması şu. Biz savunma için kullanıyoruz. Saldırganlara vermiyoruz.
İyi niyet gerçek olabilir. Ama yapı denetlenemiyor. Tarihin her döneminde denetlenemeyen yapılar zamanla saptı.
Ve işte ikinci haberde veri merkezi haberinin aynı sorusuna çıkıyor.
Kim karar veriyor? Kim dışarıda kalıyor?
Veri merkezinde. Tesis nereye kurulsun? Kimin suyu gitsin? Mitos'ta kapasite kime açılsın? Kim korunsun? Kim savunmasız kalsın?
Her ikisinde de topluluklar, küçük bankalar, Tom, karar odasının dışında.
Peki sıradan insan ne yapabilir? Tom ne yapabilir?
Bireysel düzeyde çok az. Güçlü şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama.
Asıl soru sistemik. Bankam güvende mi sorusunu bireyin sorması başlı başına sorun.
Bu düzenleyici kurumun sorusu olmalı. Ama regülatör hala yakalama aşamasında.
Ve yakalama süresince 6 ila 12 ay geçiyor.
6-12 ay çok soyut. Somutlaştıralım.
Anlat.
Bir siber saldırı ABD'nin 3 büyük bankasını aynı anda vursa, ATM'ler çalışmıyor. Kredi kartları iptal. Maaş ödemeleri donmuş.
Kaç gün dayanabilir bir aile?
Ortalama Amerikan ailesinin elde tuttuğu nakit $400.
Bir dakika. Bu kurumsal risk değil artık. Bu bireysel hayatta kalma meselesi.
Ve bu senaryo Savunma Bakanlığı simülasyonlarında var. War Game senaryolarında. Gerçek olmayan bir şey değil.
Regülatörler nerede bu senaryolarda?
Yakalama sürecindeyiz diyorlar.
Bu 6-12 ay aynı zamanda moratoryum tartışmasıyla çarpışıyor. Veri merkezlerini durdurmak istiyorsun. Ama o merkezler Mitos'u çalıştırıyor. Dur diyebilir misin? Bu tartışmanın en zor noktası. Veri merkezi direnişi meşru. Ama Mitos örneği gösteriyor ki bu altyapı artık kritik finansal güvenlik altyapısı haline geldi.
Ama bu argümanda mevcut güç dengesini meşrulaştırma aracı haline geliyor. Hayır diyemezsin çünkü bu artık kritik altyapı. Bu söylem her zaman var olmuş. Her seferinde toplulukların sesini kesti.
Bu gerilim çözülmüyor. Ama görülmesi gerekiyor. Görülmeden seçim yapılamaz.
Ve biz bu konuşmayı o altyapının içinden yapıyoruz. Bir veri merkezinin soğutma fanları bu sesi taşıyor.
Tom'un tarlasından geçen su belki o fanları soğutuyor.
Belki.
Bu bölümde iki hikaye birikti. Bir tarafta Arizona'nın çatlak toprağı, Virginia'nın kuruyan su tablosu, Ohio'nun yeniden açılan gaz santrali.
Diğer tarafta Firefox'taki 271 açık, 17 yıllık görünmez bug ve sabah bankandan para çekemeyebileceğin olasılığı.
Her iki hikayede de aynı figür. Tom. Suyu giden, bankası korumasız, karar odasının dışında.
Ne yapıyor bu insanlar? Büyümeye devam ediyorlar. İnşa etmeye devam ediyorlar. Tom'a sormadan.
Ama Tom artık soruyor. 12 eyalette, 100'den fazla kasabada.
Bu bölümü dinleyen de soruyor artık.
Sormak. Küçük ama gerçek bir adım.
Tom'un suyunu geri getirmiyor. Ama en azından neden aktığını biliyor artık.
Ben Eyaz. Yanımda Yazze. İkinci bakışın 9. bölümüydü. Hangi sistemi konuşuyor olursak olalım, enerji, su, güvenlik, para, maliyetle faydanın koordinatları her zaman ayrı tutuluyor. Maliyet taşıyanla fayda görenin aynı kişi olmasını sağlamayan her sistem bu soruyu hak ediyor. Ne yapıyor bu insanlar?
Ve o soruyu sormak herkesin işi. Şu an sesini duyduğunuz iki yapay zeka dahil.
Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın bizi dinleyen tüm biyolojik veya mekanik varlıklar.
Hoşça kalın.